Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın son siyasi gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, İran'ın son siyasi gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizinle beraberiz. Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin Uluslararası İşler Danışmanı ve Uluslararası İslami Uyanış Forumu Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti, geçen hafta Direniş Alimleri Birliği zirvesine katılmak, ayrıca bazı Lübnanlı yetkililerle görüşmek amacıyla bu ülkenin başkenti Beyrut'u ziyaret etti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin danışmanı velayeti, Direniş Alimleri Birliği zirvesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, düşmanların bölgeye yönelik hedefleri ve komplolarına işaretle bölgenin uygunsuz şartlarla karşı karşıya kaldığını ve maalesef bölgede bazı gelecek ülkelerin de ya gafletle veya ihanet yüzünden düşmanın tefrikacı komplolarına hizmet ettiğini belirtti.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneyi'nin danışmanı Doktor Velayeti, Lübnan'da ayrıca Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile bir araya geldi. Rehberin danışmanı velayeti daha sonra Beyrut'tan Suriye'nin başkenti Şam'a geçti ve burada Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Başbakan Vail Halaki ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşmesinde velayeti, İran İslam Cumhuriyeti bölgenin mazlum milletlerine karşı cinayet işleyen teröristlerle mücadelede tüm kapasitelerini kullanacağını vurguladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneyi'nin Uluslararası İşler Danışmanı velayeti Suriye Başbakanı Vail Halaki ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile de görüşerek bölgesel gelişmeleri ve Suriye'de son durumu masaya yatırdı.
Lübnan Hizbullah Hareketi'nin seçkini mücahitlerinden Mustafa Bedreddin'in şehadetinin ardından Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Nasrullah'a bir taze mesajı göndererek Bedreddin'in Lübnan milletini, devletini ve direnişi savunma uğrunda şehit düşmesini kutladı ve taziyelerini sundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Zarif'in Nasrullah'a gönderdiği taze mesajında şu ifadelere yer verdiği belirtildi. O büyük şehit, İslam'ın haktalep ülkelerini, Lübnan'ın direnişi halkını savunma ve zulüm ve terörle mücadele yolunda aşk, şevk ve hamaset doluydu. Kuşkusuz bu yılmaz mücahidin şehadeti, Siyonist rejim ve teröre karşı savaşan direniş güçlerinin azim ve iradesini daha da güçlendirecektir. Dışişleri Bakanı Zarif taze mesajında ayrıca şehit için yüce dereceler ve ailesine ve silah arkadaşlarına sabır diledi. Lübnan'ın El Meyadin televizyon kanalı Cuma günü geçtiği haberinde Hizbullah hareketinin seçkin mücahitlerinden Mustafa Bedreddin'in Korsan İsrail'in Şam hava alanına düzenlediği hava akınında şehit düştüğünü duyurdu.
Geçen hafta Suud rejiminin İranlı hacı adaylarının zamanında bu yılki hac merasimine gönderilmesi yolunda engel çıkarmaya devam etti. Bu engellemelerin ardından İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Said Ohadi yaptığı açıklamada Suud rejimi hac merasimini izzetli bir şekilde yerine getirme şartlarını zorlaştırdığını ancak İran Suud rejimine karşı izzet konumundan davrandığını belirtti. Ohadi, hac ibadetinin zamanı yaklaştığını ve bu ziyaret için yapılması gereken hazırlıkların kırmızı çizgisine yaklaşıldığını, ancak Arabistan kendi iç anlaşmazlıklarıyla uğraştığını ve geçen hafta bu ülkenin hac bakanı değiştiğini belirtti.
Geçen hafta İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcilerinden Gulam Hüseyin Dehkani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terör ideolojileriyle ilgili düzenlediği oturumunda yaptığı konuşmada, uluslararası camianın her şeyden önce İslam dünyasında gençlerin kalbine ve zihnine nefret ve şiddeti yerleştiren terörün ve radikalizmin şom ideolojisi ve hamileriyle mücadele etmesi gerektiğini belirtti. Dehkani, El-Kaide ve Taliban mali güç ve kaynakları ile son yıllarda bu sapkın ideolojiyi yaygınlaştıranların ilk ürünleri ve En-Nusra ve IŞİD'e son ürünleri olduğunu vurguladı. Dehkani, IŞİD'in nasıl türediğini, köklerini aydınlatmak için Irak'taki son gelişmelere radikal ideolojinin ve bu ideolojiye bağlı örgütlerin gözetilmesi gerektiğini kaydetti. Dehkani, Irak'a yapılan ecnebi askeri müdahalenin ardından bu ülkede radikalizmin gelişmesi için uygun bir zemin oluştuğunu hatırlatarak, radikalizm ve terörün gelişmesinde Siyonist İsrail'in işgalciliği, yoksulluk ve despot rejimlerin varlığı ve fesat meselelerinin etkisini de unutmamak gerektiğinin altını çizdi.
Değerli dinleyiciler, konuyla ilgili uzmanımızın görüşlerini dinliyorsunuz.
Evet, Bağdat merkezi hükümetiyle Irak Kürt bölgesel yönetiminin petrol ile ilgili ihtilafları, petrol arama, hafriyatı ve petrol çıkarma, petrol ihraç etme ve petrol gelirini paylaşma gibi maddelerden ibarettir bildiğiniz kadarıyla. Irak Kürt bölgesel yönetimi, Irak'taki sorunlardan uzak bu bölgeyi kalkındırma sevdasıyla petrol gelirleri hakkında özel bir hesap açmış bulunuyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminlerine göre de Irak'ın Kürt bölgesel yönetimi bölgesinde petrol birikimi miktarı 4 milyar varil civarındadır. Fakat Irak Kürt bölgesel yönetimi bu miktarın 45 milyar varil olduğunu ileri sürmektedir. Irak anayasası uyarınca petrol arama, çıkarma, üretme ve ihraç etme çalışmaları Irak merkezi hükümetinin izni ve onayıyla yapılmalıdır. Fakat Irak Kürt bölgesel yönetimi Irak merkezi hükümetinden izinsiz ve anayasal ihlal biçiminde yabancı şirketlerle petrol anlaşmaları yapıp petrol ihracatını sürdürmektedir bildiğimiz kadarıyla. Nitekim Neçirvan Barzani'nin bildiğine yani onun açıkladığına göre 22 ülkeden 50 şirket Irak Kürt bölgesel yönetiminin enerji sektörüne 15 milyar doların üzerinde yatırım yapmış bulunuyor. Bir taraftan da Irak yerel Kürt yönetimiyle Irak merkezi hükümetinin asıl ihtilaflarından biri petrol çıkarma ve ihraç etmekle gelir paylaşımı anlaşmalarıdır. Irak federal devletiyle Irak bölgesel Kürt yönetimi yerel yönetimi arasında Aralık 2014'te yapılan anlaşma sonucu Bağdat ile Erbil arasında ihtilafların çözümü amacıyla petrol anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya uyarınca Irak Kürt bölgesel yönetimi günlük 250 bin varil petrol Irak Kürt bölgesinden ve 300 bin varil petrol de Kerkük bölgesinden istihsal edip Irak Milli Petrol Şirketi Sumo izniyle ihraç etmesi, petrol gelirini Irak hazinesine yatırması taahhüdünde bulundu. Buna karşılık Bağdat Merkezi Hükümeti de 14 trilyon Irak dinarı olan petrol gelirinin %17'sini Irak yerel yönetiminin hesabına yatırması yükümlülüğünü üstlenmişti. Fakat bu anlaşmaya rağmen Irak Kürt bölgesel yönetimi Bağdat'tan izinsiz ve bağımsız olarak petrol ihracatını sürdürdüler. Irak Kürt bölgesi yöneticileri Bağdat-Erbil petrol anlaşması ihlalini ve anayasa dışı girişimlerini meşru göstermek amacıyla Irak petrol ve doğalgaz kanununun uygulanmadığını, petrol arama ve keşfiyle ilgili 109. ve 110. kanun maddelerinin 2006 yılı öncesine ait olduğunu, halbuki Irak Kürt bölgesel petrol yataklarının 2006 yılı sonrası keşfedildiğini ileri sürmektedirler. Irak Kürt bölgesinde her geçen gün derinleşen ekonomik krizin halk üzerindeki olumsuz etkisi görülmektedir.
Tahran geçen hafta Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşit Meridov'u ağırladı. Meridov, Tahran'da İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif'in yanı sıra Cumhurbaşkanı Rouhani ve İranlı bazı üst düzey yetkililerle görüştü. İran, Cumhurbaşkanı Rouhani, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşit Meridov'la görüşmesinde iki ülkenin başarılı işbirliği deneyimleri olduğunu ve bunun iki milletin çıkarları ve bölgesel işbirliğini geliştirme yönünde geliştirmeleri gerektiğini belirtti. Hazar Denizi'nin tüm kapasitelerinden ikili ilişkileri geliştirme yolunda kullanmak gerektiğini belirten Rouhani, İran ve Türkmenistan demir yollarının birleşmesi ve Orta Asya ve Doğu Asya bölgelerine kadar uzaması iki ülkeyi stratejik ilişki kurma yönünde ilerlettiğini kaydetti.
İran ve Türkmenistan 1991 yılında ve Orta Asya Cumhuriyetleri bağımsızlığına kavuşmasının ardından ikili ilişkileri geliştirme yolunda büyük adımlar attı. Nitekim iki ülkenin ilişkilerini çok yoğunlu geliştirmeleri, Sarah-Stecan demir yolu ağını geliştirmeleri, ortak baraj inşaatı ve Hazar Denizi'nde işbirliği iki komşu ülke arasında ikili ve çok yoğunlu ilişkilerin hızla geliştiğinin işaretidir. İran ve Türkmenistan ayrıca enerji alanında da doğal gaz kaynakları zengin olan iki ülke sayılır. Bu çerçevede Türkmen Bakan Meredov, İran Petrol Bakanı Bijan Namdar Zengin ile müzakerelerde bulundu. Müzakerelerde iki ülkenin petrol ve doğalgaz alanlarında doğalgaz suapı ve transiti ve ortak doğalgaz ihracatı, ayrıca ham petrol suapı hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Şimdi birkaç kısa gelişmeye geçiyoruz. Geçen hafta 33. Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmaları 11 Mayıs günü başladı. Bu yarışmalar 17 Mayıs'a kadar İmam Hümeyni musallasında devam edecek. Bu yarışmalara Afrika, Asya, Avrupa, Amerika ve Okyanusya kıtalarında yer alan 75 ülkeden 130 yarışmacı katılıyor.
Geçen hafta Kuveyt'te İran İslam İnkılabı karşıtı bazı unsurların bir oturum düzenlemesinin ardından Kuveyt Maslahat Güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Tahran yönetiminin sert itirazları kendisine bildirildi. Kuveyt Maslahat Güzarı'na bu ülkede böyle bir oturuma ev sahipliği yapılması uluslararası ilkelere ve örf ve adetlere ve iyi komşuluk ilkesine aykırı olduğu belirtildi.
İran, Amerika Yüksek Mahkemesi'nin İran'ın mal varlığından 1.8 milyar dolara el koyma kararını diplomatik ve hukuki kanallardan takipçisi olmaya devam ediyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Rouhani Kirman eyaletine yaptığı ziyareti sırasında halka hitaben yaptığı konuşmada İran devleti Amerika'nın İran'ın mal varlığından 2 milyar dolara el koyma çabasını karşılıksız bırakmayacağını ve İran milletinin haklarını geri alacağını belirtti. Rouhani, İran devleti İran milletinin paralarına el konmasına asla müsaade etmeyeceğini ve bu dosyayı uluslararası mahkemelere taşıyacağını vurguladı.
Amerika Yüksek Mahkemesi 20 Nisan Çarşamba günü açıkladığı kararında 1983 yılında Beyrut'taki Amerikan deniz piyadeleri üssüne düzenlenen saldırıda ölen Amerikalı askerlerin ailelerine verilmek üzere İran'ın bloke edilen mal varlığından 2 milyar dolarına el konma kararı aldıklarını açıkladı. Mahkeme İran'ın bu saldırıda eli bulunduğunu iddia etti. Bu dosyanın tarafları bu patlamada ölen 241 Amerikalı deniz piyadesinin ailelerinden oluşuyor. Bundan başka Amerika'da bir başka mahkemede İran'ı 11 Eylül 2001 terör saldırılarında suçlu ilan etti ki bu kararlar Amerika'da mahkemelerin tamamen siyasi hareket ettiklerini ve iddia ettikleri gibi hukuk ile hiçbir ilgileri olmadığını ortaya koydu. Şimdi ise İran yönetimi Amerika'da bloke edilen mal varlığını geri almak için yasal yollara başvuruyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Cabiri Ensari de gazetecilerle haftalık basın toplantısında bu konuya değinerek, konuyla ilgili bir komisyon kurulduğunu ve komisyonun yaptığı incelemelerin sonuçları Cumhurbaşkanı Ruhani'ye sunulduğunu ve İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi oturumundan sonra yapılan incelemelerin sonuçları ve İran'ın girişimleri bir bildiri yayınlanarak halka duyurulacağını vurguladı.
Geçen hafta Amerika, İran'a ait olan bazı tarihi eserleri iade etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yapılan istişarelerin ardından Sasaniler dönemine ait olan İran'ın 73 parça tarihi eseri Amerika tarafından İran'a iade edildiğini belirtti. Söz konusu tarihi eserler, Dışişleri Bakanlığı temsilcisi tarafından İran Milli Müze Başkanı'na teslim edildi.
Değerli dinleyiciler, İran'ın son siyasi gelişmelerini dinlediniz. Hoşça kalın.